Ayrım 51.
Bursa ve Balıkesir mağlubiyetlerinden sonra küçük mikyasta da olsa bir düşman müfrezesine karşı istihsal edilen bu muvaffakiyet Ethem ve kardeşlerinin şöhret ve nüfusunu yeniden çok artırdı. Bundan bağda muntazam ordunun mecburi askerlik sistemiyle teşkil eden kıtaların artık bir iş göremeyeceği, maaşlı asker yani çetecilik usulünün umumi olarak tatbik, tabur, alay ve tümenlerin lağvedilmesi hakkında öteden beri yapılmakta olan propagandaya bir kat daha kuvvet verildi. Artık Eskişehir sokaklarında açıktan açığa subaylığın ve mecburi askerlik hizmetinin kaldırılması lüzumu hakkında aklı eren veya ermeyen herkes bağırıp söylüyordu. Şark'tan gelen Yeşil Ordu teşkilatına girmiş olan birçokları da aynı propagandayı yapmaktaydılar. Kuvve-i Seyyari'yi ve başındakileri nizam altına almak, bir ordu birliği gibi faydalı hale sokmak için çok uğraşıldı. Özellikle Mustafa Kemal Paşa işi tatlılıkla idare ve halletmek istiyordu. Aylarca toplantılar yapıldı, heyetler gidip geldi fakat hiçbir sonuç alınamadı. İcra vekilleri heyeti 1920 Aralık ayı sonunda durumu görüşerek şu karara varmıştı. 1. Birinci Kuvve-i Seyyare diğer bütün askeri kıtalar gibi kayıtsız ve şartsız Büyük Millet Meclisi'nin kanunlarına, hükümetin emirlerine ve nizamlarına bağlılık ve saygıyla sorumlu ve askeri disiplin ile kayıtlıdır. 2. Birinci Kuvve-i Seyyari Kumandanlığı'nın askeri işlerden ve vazifelerden dolayı bütün teklifleri ve önerileri ancak emri altında bulunduğu kumandanlığa ve adı geçen kumandanlık kanalıyla icap eden makamlara duyurulur. 3. Bahsedilen işler ile uğraşmak Genelkurmay Başkanlığı'na aittir. Bu karar Kuvayi Milliye'nin tasfiye kararıydı. Olaylar hızla gelişecek ve mukadder olan akıbete gidilecekti. Garp Cephesi Kumandanı İsmet Bey İnönü, 29 Aralık 1920 günü Kütahya civarında bulunan 61. Tümen Kumandanlığı'na aşağıdaki emri verdi. 1. Kuvve-i Seyyari Kumandanı Ethem imzasıyla bugün Meclis Başkanlığı'na ve kumandanlara çekilen açık telgrafta Yunanlılara karşı ve memleketin kuvvet ve başarısını zayıf gösteren bir lisan kullanarak Büyük Millet Meclisi hakkında hürmet ve itaatle asla kabil telif olmayan isnat ve tecavüzlerde bulunmakta ve İstanbul'dan gelip Anadolu'ya katılan heyetin güya uygun barış şartları getirdiği gibi gerçek dışı beyanat neşrolunmaktadır. Bu beyanat, kendileri tarafından halktan para toplanmamasını, kendileri tarafından asker alınmamasını ve halk hakkında idam cezasının ancak istiklal mahkemeleri vasıtasıyla mümkün ve infaz olunabileceğini ve ordunun muntazam teşkilatına ve disiplinine uyulmasını şiddetle talep eden Büyük Millet Meclis hükümetlerine karşı alenen isyan mahiyetindedir. Bu hususta Büyük Millet Meclisi'nden yeni bir emir almadı isem de açık olarak isyan ilan edenlerin her türlü tecavüzlere ve isyan etmelerine de bir mani kalmamış demek olup bu telgrafla güdülen gaye tıpkı damat Ferit hükümetinin söylediği gibi milletin mukavebetini kıracak ve orduyu dağıtacak bir propagandaya girişildiğini göstermektedir. İsyan hazırlıklarının hedef ve genişliği ve zaman zaman ortaya çıkacak durumlara karşı milletin asıl güvencesi, ancak ordunun aldatmalara karşı vatanseverce direnişi, subaylar heyetinin gerek silahlı tecavüzler ve gerekse fesatlıkla gelen tehlikelere karşı uyanık bulunmalarıdır. 2. Kuvayi Milliye askerlerine hayatları için tehlikeli olduğu korkusunu vererek, millet aleyhine muhabere etmek için yemin ettirmiştir ve ordudan ele geçecek subayların öldürülmesini kararlaştırmışlardır. 3. Askerin konaklayacağı ikamet mahallerinde halktan propagandacılar tayin etmişlerdir. Gerek adı geçenler ve gerekse benzerleri fesatlık yapanlar ordu içinde yakalanır yakalanmaz derhal kurşuna dizilmelidir. 61. Tümen Kuvayi Seyyari'nin üzerine yürürken İsmet Paşa, Kütahya'dan 31 Ocak 1921 tarihinde Kuvve-i Seyyari kumandanına Ethem Beyefendi'ye hitabıyla yazdığı uzun bir mektubun sonunda şöyle diyordu. Büyük mücadelelere girişmiş kişilerde hayat korkusu olmaz. Fakat herhangi bir çarpışmanın başarı şartlarını daha önce dikkate almak gerekir. Ordunun size kurşun atmayacağı, bazı kıtaların size iltihak edecekleri hakkında ihtimai olarak aldığınız teminata iltimat etmeyiniz. İdareniz altındaki hakiki kuvvetlerin miktarı malum, 5000 olduğu işitilmiş olmakla beraber 10.000 hesap ediyorum. Kuvayi Milliye'yi lağvettiğimiz ve ele geçecek komutan ve askerlerin hayatları tehlikede kandırmacaları ile herkesin mal ve canını müdafaa kaygısına düşürüldüğü ve ciddiyetle yemin ettirildiği ve külliyetli topçu ve piyade cephanesi biriktirdiğiniz kabul edilmiş, kısacası bu faraziyeler en geniş ölçüde tutularak lazım gelen tedbir düşünülmüştür. Hiç kimse size bu kadar açık kardeşlik yapmadı. İşte ben vaziyeti bu surette hülasa ettikten sonra Büyük Millet Meclisi'nin kararı veçhili uygun gördüğünüz şekil ve tertipte Kuvve-i Seyyare başından çekilmenizi hem şerefiniz hem de Kuvayi Milliye mensupları için faydalı sayıyorum. Bugün başka hal çaresi kalmamıştır. Karşılıklı görüştüğümüz zaman ne kadar açık surette fikir belirttimse, bu defa da yazılı olarak açık ve samimiyetle hakikati söylüyorum. Bu telgrafımın bir tertip eseri sayılması veya bir pazarlık sebebi yapılması yanlış olur. Baki son selam. Kuvve-i Seyyare, ordunun bu tarihteki kuruluşuna ve gücüne göre bir tümen gibi kabul edilmekteydi. Kuvve-i Seyyare kumandanlığı karargahında kurmay subaylar ve emir subayları vardı. Ordu birlikleri harekete geçtiği sırada, Kuvve-i Seyyare'nin emrinde 159. Piyade Alayı ile şu müfrezeler bulunuyordu. Sarı Mehmet müfrezesi, Pehlivan Ağa Parti Pehlivan müfrezesi, Halit Bey müfrezesi, Makedonya müfrezesi, Alaca müfrezesi, Kamil Çavuş müfrezesi, Arif Kaptan müfrezesi, Şevket Bey müfrezesi, Tahsin Bey müfrezesi, Kaptan Naci müfrezesi, Doktor Fazıl müfrezesi, Emet müfrezesi, Bolşevik taburu. Çerkez Etam emrindeki kuvvetlerin sayısı kesin olarak bilinmemekle beraber 5000 civarında tahmin edilmekteydi. Kuvve-i Seyyare'nin tasfiyesi için harekete geçirilen kuvvetler ise şunlardı. Batı cephesinden 11. ve 61. tümenler ile süvari tugayı. Kuvvetleri 2000 tüfek, 500 kılıç, 29 ağır makineli tüfek, 20 top. Güney cephesinden 8. ve 23. tümenler ile her biri ikişer alaylı 1. ve 2. süvari grupları. Bu kuvvetlerin mevcudu 2000 tüfek, 1600 kılıç, 38 ağır makineli tüfek, 9 top. 159. piyade alayı da dahil olduğu halde Etem'in emrindeki kuvvetlerin süvari, piyade ve top bakımından miktarı şu şekilde tahmin edilmişti. 2000 tüfek, 1800 kılıç, 12 ağır makinalı tüfek, 4 top. Fakat Etem 159. piyade alayına güvenmiyordu. Ordunun bir parçası olan bu birliğin kendisiyle beraber orduya karşı savaşacağı şüpheliydi. Bu sebeple piyade alayının subaylarını ve erlerini toplayarak durumu anlattı. İsteyenlerin kendiyle kalabileceğini, istemeyenlerin de gitmekte serbest olduklarını söyledi. Gerçekten 159. piyade alayı pek az istisnası ile Etem ile kalmak istememişti. Kuvve-i Seyyare'ye karşı 29 Aralık 1920 günü başlayan hareket bir aya yakın sürdü. Hareketin uzamasına araya 1. İnönü Muharebesi'nin girmesi sebep olmuştu. Yunanlıların Bursa'dan ileri yürüyüşe geçtikleri haberi alınınca Kuvve-i Seyyare karşısındaki birliklerin önemli kısmı İnönü mevzilerine sevk edilmiş ve yalnız 61. tümen Etem'in karşısında bırakılmıştı. İnönü muharebelerinden sonra bu kuvvetler tekrar Kuvve-i Seyyare'ye karşı sevk edildi. Kuvve-i Seyyare'nin tasfiyesinde en büyük yükü 61. tümen ve bu tümenin kumandanı Albay İzzettin Çalışlar taşımıştır. Etem'in emrindeki müfrezelerden bir kısmı yapılan muharebeler sonunda dağılmış, bazı küçük gruplar orduya itihak etmiş ve yakalanarak zararsız hale getirilmişlerdir. Yalnız Parti Pehlivan müfrezesiyle Etem'den ayrılmış, Ayvalık bölgesine çekilerek düşman gerilerinde milli mücadelenin sonuna kadar Yunanlılara karşı dövüşmüştür. Vatansever bir komiteci olan Parti Pehlivan bu suretle günahını affettirmek istemiştir. Kuvve-i Seyyare'nin üzerine yürümeden önce Demirci Efe kuvvetleri tasfiye edilmişti. Bu iki milis kuvvetinin birleşmesinden endişe edildiği için daha az güçlü ve tasfiyesi kolay olan Demirci Efe kuvvetlerine 15 Aralık 1920 sabahı şafakla beraber Albay Refet Bey bir baskın yapmıştı. Demirci Efe bu baskından vaktiyle haberdar edildiği için yanına küçük bir kuvvet alarak bulunduğu köyden kaçmış ve sonra kendisine bir kenara çekilip oturma müsaadesi verilmiştir. Demirci Efe'nin yarısı süvari, yarısı piyade olmak üzere 800 kadar bir kuvveti vardı. Bu kuvvetin bir kısmı dağılmış, kalanı ordu birlikleri içine alınmıştır. Böylece Anadolu ihtilalinin en güç meselesi halledilmiş oluyordu. Kuvayi Milliye'nin zararsız ve küçük müfrezelerine dokunulmadı. Bu müfrezeler yavaş yavaş ve bir plan dahilinde ordu birlikleri içerisinde eritilmeye çalışıldı. Sakarya Muharebesi sonuna kadar Batı Anadolu'da birçok Kuvayi Milliye Müfrezesi milis kuvveti olarak bulunmuş ve düşmana karşı savaşmıştır. Ancak Sakarya zaferinden sonra bütün milis kuvvetlerinin tasfiyesine muvaffak olunabilmiştir.
Ayrım sonu.